Ayrım 20.
Belki ben nesnel düşünebilen ve açık seçik düşünceler ortaya koyabilen biriyim ama bende ilham denilen şeyin eseri yoktur. İlham olmadan da istediğin kadar dahi ol, hiç fark etmez. Günümüzün en büyük açmazlarından birisi kendini olduğundan daha yüksek gören sürüyle yarı cahilin bulunmasındandır. Ben kendi sınırlarımı bilirim doğrusu. Tam ona karşı koyacaktım ki gözlerini benden kaçırarak sanki arkamda bir şey görmüş de huzursuz olmuş gibi yüzündeki anlaşılmaz ifadeyle yastığının üzerinde ayağa kalktı. Hemen arkama döndüm ve yağmur yumru bir kar topuna dönüşmüş olan mavi sakalın nefes nefese kapıdan içeriye daldığını gördüm. Tüylerinin uçlarında hatırı sayılır irilikte buzlar sarkıyordu. Burnu da tıpkı domates gibi kıpkırmızı olmuştu. Pascal'in bakışları öyle sanıyorum ki içeriye zorla girmeye çalışan mavi sakalın dikkatsiz ve kaba davranışı yüzünden öfke ile endişe arası bir ifadeye bürünmüştü. Şu özürlü Eskimo yeni cilalanmış parkelerin üzerinde yürürken ardında çamur izleri ve su birikintileri bırakıyordu. Dikkatsizliğinin doruk noktasında da gelip tam önümüzde durduktan sonra sanki yerlerin ıslanması yetmiyormuş gibi üzerindeki karı iyice silkelerek bizleri de epeyce ıslattı. Pascal sessizce bir of çekerek fark edilmeden başını salladı. Bir filin duyarlılığına sahip olan mavi sakal bütün bunlardan hiçbir şey anlamadı elbette. Ev sahibimiz de bu rezaletin üzerinde daha fazla durmadı ve kendine hakim bir eda ile hiç ses çıkarmadı. Bu kötü duruma dayanamadığımdan "Joker nerede?" diye sordum hemen. "Yok işte, kaçmış." "Kaçmış da ne demek?" Sırılsıklam ıslak kıçının üzerine oturarak yeni baştan silkindi. Onun olduğu eve açık bir bodrum penceresinden girdim, tepeden tırnağa evin her tarafını aradım. Dahası oldukça ürkütücü olan şu tavan arasındaki depoya bile çıktım. Çünkü oradaki raflar gerçek boyutlarda bizim porselen figürlerimizlerle dolu. Hatta kaplanlar, jaguarlar ve leoparlar bile orada üst üste dizilmiş duruyorlar. Hepsi de porselenden ve şaşırtıcı derecede gerçeğe benziyorlar. Ama evde Joker'in izine bile rastlamadım. Ben de durmadan ona seslendim ve bu arada neredeyse sesim kısılıyordu. Bunun da bir yararı olmayınca komşu evlere baktım. Herkes onu son toplantı gününden beri görmediğini söyledi. "Öldürüldü!" diye keskin bir çığlık attım. "Hayır, kaçtı!" dedi Pascal soğuk bir tonla. Onun foyasını çıkartmak üzere olduğunu anladığından aceleyle tabanları yağladı, tam bizim Joker'e göre bir tutum doğrusu. "Elbette, tam o pisliğe göre," diye onayladı mavi sakal. "Hayır, Allah kahretsin." Birden öfke tepeme çıktı. "Bu kadar basit bir çözümü kabullenmeyi reddediyorum." "Kabul etmek zorunda değilsin ki," diyerek Pascal beni teselliye çalıştı. "Bu yalnızca olasılıklardan bir tanesi. Ama şimdilik ve bu koşullar altında en olası çözüm buymuş gibi görünüyor. Ama sonuç ne olursa olsun en azından Joker'in gırtlağına kadar bu işin içine battığından eminiz." "Bunları yapan o," diye yineledi mavi sakal. Sanki önemli bir şey söylüyormuş gibi, "Evet, durmadan konuşan şu kutsal koca çeneli yaptı bu işi. Şu Claudandus kepazeliğine her seferinde katılmama karşın onun papa taklitlerine bir an bile olsun güvenmedim. Suçlu o derim ben." Pascal benim canımın sıkılmasına daha fazla dayanamadı. Yastığından aşağıya atlayarak yanı başıma kadar geldi. "Bu çözüme neden bu denli karşı koyuyorsun Francis?" "Değiştiremeyeceğim ve en azından şimdilik başka bir çözüme olanak sağlamayan bu koşullara neden karşısın?" "Çünkü doğru değiller. Aralarında uyum yok. Bir araya getirdiğim bilgiler her ne kadar tamamlanmış da olsalar Joker'in kesinlikle katil olduğunu ortaya çıkartmıyor ki. Bütün olup bitenler tıpkı satılığa çıkartılan sahte bir tabloya bütün uzmanların hayran kalması gibi bir durum." Bir süre daha tartıştıktan sonra Pascal ve ben önümüzdeki günlerde bilgisayarın yardımıyla öldürülenlerin sayılarını ve bu bölgede en uzun kimlerin yaşadığını ortaya çıkartmaya karar verdik. Böylece bir liste sayesinde diğer kuşkulları da ayırt edip onları sorguya çekebilecektik. Bütün bunların dışında belki de katilin hangi aralıklarla işbaşı yaptığını da görebilecektik. Bütün bu işleri hallettikten sonra da bölgede yaşayanlarla bir toplantı düzenleyip bildiklerimizi onlara aktaracak ve onları ilgili konuda uyaracaktık. Her ne kadar ben de ustalıkla ortadan kaybolan Joker'in katil olduğunu inanmaya başladıysam da, şimdiye değin, hiç yanılmamış olan içgüdülerime bir şans vermeden bu işi halletmek istiyordum. Gecenin geç saatlerinde Mavi Sakal ve ben Pascal'den ayrıldık ve dondurucu soğukta evin yolunu tuttuk. Kar yağışı durmuş ancak hava inanılmaz biçimde dona çekmişti. Kıçına biraz daha dikkat etsen iyi olur diye homurdandı Mavi Sakal. Karlı bahçe duvarlarının üzerinde eve doğru giderken. Ne demek istiyorsun? Ne bileyim, duruma bakılırsa o canavar hala serbestçe ortalıkta dolaşıyor. Herhalde deliğin birine gizlenmiştir. Artık sıcak sobanın yanında uyuklayamayacak. İşkembesini de o kadar kolay dolduramaz. Bu nedenle kendisinin evinden uzaklaşmasına neden olan kişiden öç almak isteyecektir herhalde. Anladın mı? Kahretsin. Hiç korkmuyorum diye yalan söyledim. Ayrıca onun çevirdiği dolapların farkına varan tek dedektif ben değilim ki. Başına gelenlere benim kadar Pascal'a da borçlu sayılır. Ha, o mu? Mavi Sakal'ın yüzünü tuhaf bir duygu kapladı. Senin anlattıklarına göre katil yalnızca üremekle meşgul olanları öldürüyor. Ancak şu bizim Pascal kısırlaştırılmıştır. Hem ayrıca ne bileyim, o zaten daha fazla bu işin peşinden koşamaz ki. Neden peki? O kanser, galiba bağırsak kanseri. At doktoru ona 6 aydan biraz fazla zamanı kaldığını söylemişti. Bu haberin beni serseri bir kurşun gibi vurduğunu belli edecek ne bir şey söyledim ne de bir şey yaptım. Çok tuhaftı ama bir dostum için verilen bu kahredici ve değiştirilmesi olanaksız kararı sanki çocukluğumdan beri biliyormuşum, sanki yıllardır bunu bilerek büyümüşüm gibi bir duygu vardı içimde. Birden Pascal'a ne denli yoğun bağlandığımın ve bir dost olarak, dahası kaçınılmaz olarak ona bir kardeş gibi ne kadar çok ihtiyacım olduğunun farkına vardım. Evet, bizler hem manevi anlamda hem de maddi anlamda ikiz kardeşlerdik. Birbiriyle mükemmel uyum sağlayan bir ikiliydik biz. Onunla birlikte yaşayacağımız o nice serüvenler daha başlamadan demek o aramızdan ayrılacaktı. Ben aptal kafa şu katliam olaylarının telaşıyla ölümün her zaman şiddet dolu bir felaketle gelmediğini, tersine pençelerini yavaş yavaş ve sessizce yaşayanlara doğru uzattığını bütünüyle unutmuştum. Ölüm sessizce adamın arkasında durup kendi kendine gülümseyen ve durmadan saatine bakan ve yine gülen büyük bir sükût içinde bir şeydir. Yolun geriye kalan kısmında Mavi Sakal ve ben hiç konuşmadık. Yeni baştan bilincine vardığımız ölümün yalnızca katilin tüyler ürpertücü eylemlerinde olmadığını, tersine her zaman her yerde olduğunu fark etmemiz bizleri sessizliğe gömmüştü. Pascal öldüğünde benim de içimde bir şeyler ölecekti. İçimde şimdiden bir şeyler ölmeye başlamıştı bile. 9. Bölüm. Sonraki 1,5 haftanın bir bölümü çetin zeka antrenmanlarıyla ve bir bölümü de bağımlılık yapan zevklerle geçti. Ve bundan önce yaşadığım bütün tatsızlıkları gölgede bırakacak olan acı bir sürprizle noktalandı. Yani Noel'den önceki bu günler evde yapılmış çörek kokusu üzerine dışarıda yağan ince kar karışmış, bu arada da Gustav ve Archie onarım işini Noel akşamına kadar bütünüyle tamamlama niyetine girmişlerdi. İkisi de yaptıkları işin stresinden benimle ilgilenmeye hiç zaman bulamıyorlardı. Bu da benim işime geliyordu. Çünkü zaten benim kendi sıkıntım bana yetiyordu. Pascal ve benim yapmayı amaçladığımız çalışmanın yıllardır birikmiş bilgisayar verilerini toparlamaktan ve bölgede yaşayanların anılarını parça parça toplamaktan oluşan güç bir iş olduğu çok çabuk ortaya çıktı. Tıpkı Pascal'ın öngördüğü gibi birdenbire ortadan kaybolan türdeşlerimizin içinden öbür tarafa yolcu edilenlerle eceliyle ölen ya da bilinmeyen bir nedenden dolayı bölgeyi terk edenleri birbirinden ayırt edebilmek oldukça güç bir işti. Elbette sonuçta bizler de yıllar boyu gerçekten kaç tanesinin Yesaja'nın ölü bekleyiciliği görevinden yararlandığını çıkartamamıştık. Buna karşın en azından öyle sanıyorduk ki istatistiğin sihirli küçük numaralarından yararlanarak gerçeğe yaklaşık %80 oranında yaklaşmıştık. Bu çalışma sırasında Mavi Sakal'ın bize inanılmaz yardımları dokundu. Çünkü bütün can sıkıcı işleri o yapıyordu. Onun bölgeyi çok iyi tanıması ve diğerleriyle olan ilişkileri çok işimize yaradı. Pascal'ın verileri ancak 1982 yılına kadar gidiyordu. Bu nedenle hesap işlerimizin başında yalnızca 1982 yılının başından itibaren bölgeden ayrılan bilgisayarda kayıtlı bütün türdeşlerimizi dikkate aldık. Araştırmamızın daha 5. gününde akıbeti bilinmeyen 800 türdeş gibi esnek bir sayıya ulaştık. Ancak zaman içinde bunların yerini yaklaşık 950 tane yeni türdeş almış ki bu sayının bir bölümü türümüzün bakımı kolay olduğundan sorumluluktan kaçan insanlar arasında ev hayvanı olarak moda olmamız, bir bölümü de kaybolanların yerine yenilerinin gelmesiyle oluşmuştu. Bu daha yüzleri görünmeyen yaklaşık 200 tanesinin kaybolma nedenlerini Pascal ve Mavi Sakal bir ölçüde de olsa biliyorlardı. Buna göre yok olanlar ya sahipleriyle birlikte buradan taşınanlardı ya da sıklıkla burada rahat edemediklerini, sahiplerinden memnun olmadıkları için başka bölgelere gitmeyi düşündüklerini söyleyenlerdi. Bunlar olasılıkla bu niyetlerini günün birinde gerçekleştirmişlerdi. Daha sonra arta kalan diğer 600 türdeşin yaşlarını inceledik. İnsanların zaman ölçüsüne göre ortalama yaşam süremiz 9 ile 15 yıl arasında değiştiğinden bunlardan 100 tanesinin yaşlılıktan ya da yaşlılığa bağlı hastalıklardan ölmüş olmaları gerektiğini, olasılıkla da sahiplerinin onları herhangi bir yere gömmüş olduğundan kimsenin dikkatini çekmediği sonucuna vardık. Elbette Pascal bölgede hangi aralıklarla ölümlerin gerçekleştiğini de kaydetmişti. Ancak bu kayıtlardaki ölümlerin nedenleri herkes tarafından bilindiğinden tahmin ettiğimiz 100 kadar ölüm vakasıyla mantıken bunların hiç ilgisi yoktu. Kaybolanların sayılarının bu kadar yüksek olması nedeniyle bundan sonra istatistik verilerde tespit edilmeyenler olduğunu hesaba katmak zorundaydık. Çünkü kaybolanlar arasında belli orandaki türdeşler daha yakından bilemediğimiz nedenlerle yok olmuşlardı. Bu karma karışık bölgede örneğin hırsızlık yapan ya da trafik kazasına karışan hayvanlar olayı görenlerin onları çöp bidonuna atmasıyla son istirahatgâhlarına uğurlanırlar. Bu kayıt dışı olayları da %10 civarında tahmin ettiğimizden arta kalan 500 türdeşimizden 50 tanesi kayıp adayı olarak karşımıza çıkıyordu. 200 artı 100 artı 50 350 yapıyordu. Artık hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan şu 800 kişilik listeden 350 tanesinin öldürülmüş olamayacağını biliyorduk. Son 7 yıl süresinde ısırıkçının ısırıklarıyla yaşamlar korkunç biçimde son bulan türdeşlerin sayıları tam tamına 450 civarında olmalıydı. Hesaplamaya devam ettik. Eğer şu kasap düzenli aralıklarla işbaşı yaptıysa buna göre yılda 64.28, ayda 5.35 ve haftada 1.33 Felida'yı öbür dünyaya yollamıştı. İstatistiksel olarak bakıldığında her 5 günde bir içimizden birini yaratıcısının huzuruna yolluyor demekti. Ancak bu hesaplar son 2-3 hafta içinde yaşanan gerçeklerle uyuşmuyordu. Çünkü çok sayıdaki belirsizlikleri dikkate alsanız bile katil 2-3 günde bir birini öldürdüğünden dozunu 2 katına çıkarmış görünüyordu. Bu hesap hokkabazlığı elbette Pascal'ın sahibi gider gitmez bizim ürettiğimiz tahminlerden, istatistik yanılsamalardan, bilgisayarın ekranında beliren sayı oyunlarından başka bir şey değildi. Ancak büyük çapta bir yanılgı söz konusu olamazdı. Çünkü benim de kendi gözlerimle gördüğüm gibi aşağıdaki tapınakta yüzlerce iskelet vardı. Olasılıkla bu yöntemle gerçeğin tahmin ettiğimizden çok daha yakınına gelmiştik. Ancak açık bir cinayet nedeni tespit etme konusunda hala başladığımız yerde sayılırdık. Kısmen de olsa gerçekçi sonuçlara ulaşmanın yolu sinir bozucu ayrıntılı işlerle doluydu. Bölgedeki çoğu türde işle konuşan, kaybolanların aileleri veya arkadaşlarını bulan, onlara kaybolanların en son zamanlarda nelerden söz ettikleri sorularak bilgisayar kayıtlarında eksik olan bilgilerin tamamlanmasını sağlayan Mavi Sakal olmasaydı, bu kadar kısa bir sürede böyle bir listeyi kesinlikle oluşturamazdık. Ancak bu denli güç işlerin yanı sıra Pascal, bilgisayarın bütün gizemlerini bana adım adım anlatarak, bende hem daha işlek bir mantığın hem daha mantıklı hareket etmenin ufkunu açtı. İstatistikleri oluşturma aşamasında işimizi yarı yarıya azaltan şu bilgi işlem programı bile o kadar etkiledi ki beni, Pascal'den küçük yardımlar alarak onun nasıl çalıştığını birkaç gün içinde kendi başıma öğrendim. Pascal bana aynı zamanda yalnızca bir şifre girerek açılabilen gizli dosyaların nasıl oluşturulabileceğini öğretti. Bu yolla oluşturduğumuz dosyalardan cihazın sahibinin haberi bile olmuyordu. Çoğunlukla eylemsizliğe mahkum olan şu hasta, vesveseli beynimi entelektüel yollarla nasıl canlı tutabileceğim yolunda sonunda bulduğumdan artık daha çok şey istiyordum. Birkaç tuşa dokunarak sanal bir gerçeklik yaratma gücü ya da soyutluklar ve bilgi dünyasına girebilmek beni öylesine kendimden geçirmişti ki daha ilk deneyimden sonra bağımlı biri olup çıkmıştım. Bu nedenle çalışırken durmadan Pascal'a dönüp yeni şeyler öğretmesi için ona yalvarıyordum. O da bana birbirinden farklı bilgisayar dillerinin olduğundan ve beni heyecanlandıran Basic, Fortran, Cobol, Ada, tuhaf gelecek ama Pascal gibi bilgisayar dillerinden söz etti. Şu katili yakalama işi bittikten sonra kendi programlarımı kendim yapabileceğim bu dillerden birini bana öğretmek istiyordu. Ancak adamın içini rahatlatan bu tebessüm ve ışıldayan bakışlarla verilen bütün bu sözler her defasında sanki yüreğime bir bıçak saplıyordu. Çünkü böylece öğretmenim ne kadar az ömrü kaldığını anımsamak zorunda kalıyordum. Biz çocukça düşlerle gülüp eğlenirken onun bağırsaklarında büyüdükçe büyüyen şu lanet olası uğurlar olmasaydı, onunla birlikte kim bilir daha ne kadar harika şeyler yapabilir, karanlık olayları aydınlatabilirdik. Bana daha neler öğretebileceğini anlatmasını istediğimde yüreğime birden saplanan acı o denli dayanılmaz bir hal almaya başladı ki, İleride birlikte yapabileceğimiz şeylerden söz açıldığında hemen konuyu değiştirerek güncel şeylere yöneliyordum. Belirsizlik ve en olmayacak düşlerden oluşan bu ortamda ekranın karşısında günlerce, dahası şu Karl Lagerfeld eve gelmediğinde geceler boyu boğuşuyorduk. Yemeğimizi yerken böbürlenerek kutladığımız başarılarla yakında bu dostumun başına geleceklerden kaynaklanan, tıpkı gelgit olaylarının ritmi gibi sık aralıklarla yaşadığım üzüntü arasında yitip gitmiştim. Bu nedenle her sevincin, her gülüşün ve bir zerrecik bile olsa her mutluluğun üzerine ölümün gölgesi düşüyordu. Gerçi ölüm daha çok uzaktaydı ve belli belirsiz hissediliyordu. Ancak ölümün o kan kırmızısı renkli parlayan bakışları artık görülebiliyordu. Çalışmamızı ancak Mavi Sakal bize yeni bilgiler getirdiğinde ya da bölgemizdeki yeni dedikoduları aktardığında ara veriyorduk. Bu aralardan birinde duvarda asılı olan Gregor Johann Mendel'in resmi bir kez daha dikkatimi çekti. Sürekli çalışma odasında bulunduğumdan bu resim benim için sıradan bir şey olmuş ve ona hiç dikkat etmemiştim. Ama birdenbire bu resim beynimde öyle bir şimşek çaktırdı ki, bu soğuk bakışlı adamı o korkunç kabuslarımdan birinde gördüğümü anımsadım. Bu nedenle Pascal'a şu Gregor Johann Mendel denilen adamın kim olduğunu sordum. O da beni kısaca yanıtlayarak onun geçen yüzyılda yaşamış ünlü bir din adamı olduğunu ve sahibinin bu tabloyu çok beğendiğini söyledi. Bu yanıt onun sahibinin ne kadar dindar biri olduğu sonucunu çıkartmama yettiğinden bu kadarıyla yetindim. Sonunda işi tamamlayarak elde ettiğimiz sonuçları bütün herkese aktaracağımız toplantının hazırlıklarını yapmaya başladık. Ayrıca herkesi katile karşı uyararak onun kullandığı yöntemlere dikkat çekmek istiyorduk. Çünkü büyük olasılıkla hala bölgemizde bulunuyordu. Bu noktada içimdeki öfke dinmek tükenmek bilmiyordu. Çok eskiden beri burada oturan sürüyle türdeş bulmamıza karşın bunlardan hiçbiri ciddiye alınacak derecede bir zanlı görüntüsü oluşturmuyordu. Bunların çoğu kendini ya yıllarca üreme işine adamış ninelerdi ya da kendilerinden daha neyi öğrenmek istediğimizi bile anlayamayan aptal dedelerdi. Öbür yandan birçoğu da mavi sakalla aynı kaderi paylaşan ve şu cinayetlerin gerektirdiği güç ve beceriye fiziksel olarak sahip olmayanlardı. Karşı olmama rağmen sonunda yine de Joker'i tek kuşkulu olarak kabul etmek zorunda kalıyorduk ki böylece yine bütün olay açıklanamaz kılınıp üzerine karanlık bir tül çekiliyordu. Mavi sakal yeniden defalarca şu porselen eve gizlice girdi, komşulara sorup soruştu ve dahası evin önünde nöbet bile tuttu. Joker sanki yer yarılıp içine girmişti ve dolayısıyla artık onun bir daha ortaya çıkacağı umudu günden güne azalıyordu. Kim bilir diye düşünüyordum bazen, acı acı gülümseyerek. Belki de biz burada onun kanlı geçmişi konusunda saçımızı başımızı yolarken, o çoktan kaçıp Jamaika'ya gitmiş ve oradaki yerli dişilerle gönül eğlendiriyordur.